Merhabalar, Space Devri Dark Room Talks'a tekrar hoş geldiniz. Bugün yanımda çok önemli iki konuğum var. Bir tanesi şu anki güncel sergimizin küratörünü yapan önemli yazarlarımızdan Ali Şimşek ve sanatçımız Bengüsü Bayrak. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhaba.
Merhabalar. Öncelikle ben Ali ile başlamak istiyorum. Belki bize biraz bu sergi sürecinden, Bengüsü'yle nasıl böyle bir projeye atıldığınızdan bahsetmek istersin.
Evet. Yani sergi konsepti ağırlık olarak yani şu an günümüzün en trajik şeyi olan mültecilik üzerinden gidiyor. Sergi ismi Aletheia, Yunanca hakikat ve açığa çıkmak, daha doğrusu yani unutulmaya direnmek gibi böyle yoğun şey var, çalışma olmuş kavram ama anlamda yani açığa vurmak, açığa çıkmak, yani işte mülteciler açığa çıkıyorlar değil mi? Yani teknelerle vesaire. Ama dediğim gibi yani bir tedirginlik de var, şöyle tedirginlik var. Mültecilik bir alanda iş üretme riskleri var. Yani çok fazla gerçek, yani çok fazla trajik, tırnak için duygu sömürüsüne de açık alanlardan biri. Yani, birçok sanatçı da üretiyor yani. Bu alan zaten üretmemesi de imkansız çünkü şu an dünyanın en önemli mevzusu. Yani ileride evet, kıtaları değiştirecek. Yani İki Dünya Savaşı süreci düşünüldüğünde herhalde bunun kat kat fazla bir akış var. Bu akış da her geçen gün artacak.
Evet.
Ama Bengüsü'nün işlerine baktığımda ben mesela dediğim gibi lirizmi önemserim ben. Yani bu kadar trajik bir konuda böyle lirik bir tını var.
Evet.
İşte bir masal kitabından bulunmuş sözler, İşte sürrealistlerin lezzet ceset oyun dediği bağlamda tırnaklanmış, tamamen tesadüfle bir araya getirilmiş cümleler, kelimeler ama tuhaf bir şekilde insanın içine sızlatan bir şeye de denk düşüyor. Gerçekliğe de denk düşüyor. Gazetelerden kesilmiş, bağlamdan alınmış, boyayla harmanlanmış etkileyici görseller. Yani hani kolaj, tam kolaj da diyemiyorum çünkü pentür tadı da var. Zaten hani sergide şu tarihte tuval de var yani şey olarak bakıldığında. O yüzden plastik olarak da etkileyici. Yani ben bir yazar olarak zaten genelde şeylerin yazılarımın konusu güncel çağdaş sanatın hep kavram ağırlıklı. Yani kavramın hantallığıyla hareket eden bir süreçte olması. Hep bunlarla uğraşıyorum zaten yazılarımda falan. O anlamda Aletheia kavram ağırlıklı bir sergi değil, plastik. Yani çünkü baktığımız zaman hani resimlere, kolajlara, pentüre onun bir lezzeti, plastik bir lezzeti de var. Yani konunun aciliyeti ve yoğunluğu şeyi basmıyor işleri. Yani
evet.
Bunlar aynı zamanda bir sanat yapıtı. Yani bir tez, önerme vesaire değil yani sadece. Yani elbette izleyenlere göre bunların her biri bir şarapın eli başka yerlere uçacak. Yani hani çoğulukuma dediğim şeye açık zaten.
Evet.
Tesadüfün bir araya getirdiği gerçeklik var. Yani etkileyici olan şey o. Yani dediğim gibi ferah boşluklar da var. Yani birebir yapıt üzerinden gidersen ferah boşluklar var. Yani rahatlatan, gözü rahatlatan boşluklar da var. Dediğim gibi bir çocuksuluk var. Yani o çocuk zaten mültecilik sürecinde en mağdur olan insanla çocuklar önce. Yani hem de zaten bir masal kitabı. Yani Doğan Kardeş. Ki Doğan Kardeş de önemli bir Türkiye'de önemli bir yayın.
Evet.
Hani şu an çok şey olmasa da bir dönem 50'leri 60'ları yani ebeveynlerimizi taşıyan bir yayın evi. Yani Doğan Kardeş'ten bir kitap olması önemli. Çünkü Doğan Kardeş yani isimde. Şey, çocuksu bir isim. Dediğim gibi trajik var ama dediğim bu trajik insanın üstüne tümüyle bir kütle halinde de çökmüyor.
Evet.
Çünkü öyle bir risk var. Konu çok acil ve trajik bir konu olduğu için basması, ezmesi mümkün şey yani işleri. Öncelikle plastiğe etkileyici bir şey. Evet. Çünkü dediğim gibi çağdaş sanatta olan o kavram ağırlıklı, kavramın her şeyi bastı. Biz antropoloji çalışması yapmıyoruz. Yani bir tez sunmuyoruz. Bir sempozyum da yapmıyoruz. Evet. Yani burası bir sanat space'i. O anlamda o plastiği, işlerin plastiğini sürekli vurgulama gereği. Benim yani ilk etapta söyleyeceğim şey bu. Dediğim gibi yani konu çok ağır ve trajik, aciliyet. Yani evet. Saatlerce de konuşulabilir falan da ilgilebilir. Evet. Ama dediğim gibi bazen susmak da önemli bir şey.
Meziyet.
Evet yani.
Yani dediği gibi kendi başına mültecilik konusu üzerine saatlerce, günlerce süren sempozyumlar yapılabilir tabii ki. Ama ben Ali'nin dediğine katılıyorum. Kavramlarla çalışmak başka bir şey. Sadece belge dokümentasyonunu sergilemek başka bir şey. Bu kavramın plastik bir şekilde ortaya çıkması aslında galiba gerçekten sanat o mu?
Şimdi zaten plastik mevzusu, şu an mesela gözlük vakası dolayısıyla bunlar tartışılıyor. Yani
müzede bir gözlük
çocuklardan biri müzeye gözlük koydu ve onu sanat yapıldı.
O herkes sanat yapıldı zannetti.
Şimdi tekrar plastiği ve malzemeyi tartışabileceğimiz bir aralıktayız. Yani çünkü dediğim gibi çağdaş sanat son 30 yılda
Bu buluntu objenin evet, de girmesi.
Birçok böyle rutinleşmiş jest üretti. Yani kimse inandırmıyor artık. Hatta komik hale geliyor falan.
Bu arada bilmeyenler için de belirtelim. Eğer sergiye gelip görürseniz zaten siz de fark edeceksiniz. Bu arada 30 Haziran'a kadar gezilebilir sergi. Bengüs'ün işte 3 parça seriden oluşuyor aslında. Onların da ana metin olarak oluşturduğu bu Masal Bahçesi diye bahsettiğimiz kitap. Onun kullandığı bir buluntu kitap ve onun tekstleri üzerinden boyamalar, katmanlar ve gazete haberleri küpürlerinden yaptığı kolajlardan oluşuyor. Ben şimdi Bengüs'ü sana da bu hikayesini senden de dinlemek istiyorum. Esinlenme kaynağını ve nasıl bu projeye başladığını vesaire. Ondan önce ama çok küçük kendini tanıtırsan bize bahsedersen.
Bu benim 4. kişisel sergim. Kişisel sergileri çok önemsiyorum ama karma sergileri de çok önemsiyorum kişisellerin yanında. Pek çok karma sergiye katıldım. Bu sergi ama hepsinden daha özel bir şeysi var benim için. Çünkü her zaman bir sergi yapacağımı biliyordum. Yani karma sergiye de davet edildiğiniz zaman, işte kişisel sergi teklifi aldığınız zaman her zaman bir tarih vardır ve hep ona bir yetişme durumu vardır. Burada başka bir şey oldu. Bu işler zaten üretiliyordu. Uzun bir süreçte üretildi. Bir yılla yayılmış bir şekilde üretildi ve ajandada bir takvimde bir sergi günü olmadığı için de ve çok doğal ve kendiliğinden bir üretim oldu. O yüzden benim için daha özel bir sergi. Genel olarak, sanatçı olarak beni etkileyen şeyler efemeralar. Yani kısa süreli, kısa ömürlü dokümanlar, evraklar, çöpler, biletler, posterler, ıvırlar, zıvırlar aslında. Değersiz diye bir kenara atılan şeyler. Genel olarak bunlarla uğraşıyorum. Çoğunlukla bu buluntu objeleri diyelim, buluntu kağıt oluyor bunlar genellikle belgeleri. Ufak müdahalelerde bulunuyorum. Bazen gerçeği bir yerde çarpıtmak da diyebiliriz. Bir yerde de kendi gerçeğimi onunla harmanlamak da diyebiliriz. Ama sonuçta o döküman bazen dönüşüyor, başka bir şey oluyor. Bazen o dökümanı tekrar seyircinin uzunca bir süre bakması için onun resmini yapıyorum. Aynısını resmediyorum ama resme dönüştüğü zaman o iş kağıt halinden, yani obje halinden resme dönüştüğü zaman sanki bana öyle geliyor veya izleyiciden birazcık daha bir zaman istiyor.
Evet. Burada da bu üç tane bulunan tuval işlerinden de bahsedebiliriz.
Evet, üç tanesi
orada
de tam o şekilde üretilmiş olanlardan. İki tanesi göçmen konusuyla ilgili gazetede çıkmış yazılar.
Umuda Yolculuk.
Umuda Yolculuk 1 ve 2'den yapılmış kağıt teknelerin resimleri. Bir tanesi de bir gazetecinin İtalya sahilinde bulduğu küçük bir sigara kağıdı üzerine yazılmış Arapça bir yazı var. O yazının İtalyan bir gazetenin opera sayfasına tekrar benim yani kurgumla yerleştirilerek o yeni üremiş olan belgenin resminden oluşuyor. Bu üç tanesi bu işte gerçek hayal kurmaca olan türde gidiyorlar. Diğer masal bahçesi kısmı da buluntu bir roman, masal kitabının sayfalarındaki bazı cümlelerin, bazı kelimelerin bu kitaptan ayrılarak gazete haberleriyle birleşmesiyle oluşturuldu. Burada dikkat etmek istediğim şey şuydu aslında. Yani bir ajitasyon noktasına çekmemekti. Çünkü Ali'nin dediği gibi bu konu çok çabuk bayağılaşabilen veya istemediğiniz şeyleri söylediğiniz bir anda bulabileceğiniz kendinizi bir konu. O yüzden böyle masallardaki o naif üslupla gazete haberlerindeki sertliğin birleştiği anda oluşturduğu o sürrealistik durumdan hoşlandım. O en çok beni etkileyen şey oldu.
Bir de burada seriyi de görünce böyle bir çarpan da gerçeklik var aslında. Hani güzel de bir bağlam kurduğu. Hani aslında bu ciddi olan gerçekliğin hani biz belki biraz daha uzak ve yaşamadığımız için daha böyle masal gibi sanki olamayacak o kadar hani kötü şekilde gelişip birebir içinde yaşatılmak zorunda bırakılsak da hani buraya olan göçlerle vesaire biraz daha sanki masal olmayacak bir şeymiş gibi gözükmesinden hani orada bir gerçeklikle
evet, inanılmazlığı
bir
inanılmazlığı bir yerde
evet,
tekrar o noktaya çekiyor.
Yüzüstüne çıkarmak gibi bir özelliği de var. Ben şeyi merak ediyorum. Başka bir kitap da kullandın sergide. Bu Dostoyevski'nin Yer Altından Notlar adlı. Ve onunla beraber aslında birbirleriyle karşılıklı konuşan bir video işi var. Aynı zamanda o kitabın üzerine yaptığın kolajla birlikte bir yerleştirme obje diyebiliriz sanırım. Orada kurduğun bağlamdan biraz ben bahsetmek isterim. Çünkü onları uğurlama olarak da gördüğünü bahsetmiştin.
Evet, o kitap, yani Yer Altından Notlar zaten bir mücadele kitabı aslında, kişisel mücadele kitabı. Biraz buydu onu seçme nedenim. Bir diğeri de o kitabın şu an açık duran sayfasındaki bir söz. Bu söz hem boğulan birini kurtarmakla ilgili hem de tanıklıkla ilgili. Yani biz hepimiz aslında bu olan bitene aynı zamanda tanığız. Yani tanık olmak da kendince bir sorumluluk içeriyor. Yani sadece bir şeyi görmek ve tanıklık da bir sorumluluk taşır kendinde. Biraz o yüzden bu kitap seçildi. Kolajlar da aslında küçük kağıt teknelere binmiş küçük çocuklar gene. Minik minik kağıttan kesilmiş çocuk figürleri var. Tabii bütün bu çocuk figürlerinin yüzleri beyazla boyandı. Burada birazcık da iki şey yapmak istedim aslında. Biri kimlikleri gizlemekti. Hı-hı. Sonuçta bunlar birer belge, evet. Yani ben gizlediğim zaman aslında gazetede binlerce basılmış olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Ama
hukuki olarak kaçak.
Evet.
Hukuki olarak kaçak kimlik.
Bunları hani bir yerde kimliklerini gizlemiş olmaktı. Bir diğer şey de neden de bu kişileri anonimleştirmekti. Yani oradaki o çocuk değil ama bir çocuk haline dönüştürmek. Yani o çocuk herhangi bir çocuk olabilir. O çocuk olmak zorunda değil. Biraz bu yüzden de. Bu beyaz yüzleri beyaza boyanmış minik çocuklar şeyde de var. O küçük teknelere binmiş çocuklarda da aynı şekilde. Ve deniz feneri üzerinde ayakta duran figürde onlara bir uğurlama yapıyor aslında, o denize saçtığı konfetilerle. Onları bu yolculukta uğurluyor. Yani böyle diyebiliriz. Hı hı. Yanına koyduğumuz obje de bir tomar saç aslında. Bir kutuya yerleştirilmiş, hı hı, bir tomar saç.
Bu senin kendi saçın aslında.
Benim kendi saçlarım, evet. Ve onların üzerine de bu küçük konfetilerden var. İşte bu da işte o kitaptaki tanıklık meselesiyle konuşan bir şey. Yani benim tanıklığımın aslında bir yerde bir görselleşmiş hali.
Bunların, bir de tabii konfeti uğurlama.
Uğurlama yani, ve bir kutlama, kutlama, mutlu bir kutlama. Yani bu en romantik iş aslında sergideki. Onun karşı duvarındaki videoda da bir gökyüzü ve gene o atılan konfetileri görüyoruz. O da sergiye gelen insanlar için aslında bir uğurlama ve onları da tekrar bir ikinci kere tanık yapmak gibi bir işlevi var.
Biraz da belki daha umut dolu bir gelecek umma vaadimi var orada.
Yani. Kesinlikle yani her ne olursa olsun, yani bu çok trajik bir şey ama buradan bunu daha iyi bir şeye dönüştürmek mümkün. Yani nasıl mümkün? Bu göçmenlerin gittikleri ülkelerde o ülkelerin insanlarıyla olan entegrasyon süreci var örneğin. Yani gitmek, o yolu başarmak bir şey. Ama orada yaşamak için bir başka mücadele bekliyor onları. Sonuçta bu göçmenlerin gittikleri yeni sosyal ortamda kabul görmeleri, entegrasyon, birlikte yaşamak gibi başka sorunlar var. Ve bunları da bir yerde işte bir umutla bakabilir miyiz acaba? Gibi bir hem bir soru hem bir beklenti.
Evet, biraz da Ali'nin de serginin konseptini oluşturdu. Bu aletheia kavramından da hakikat dediği açığa aslında çıkarmak da var galiba. Biraz o hikayeleri hani trajediyeden çıkarıp gerçekliğine hani sunmak gibi bir başka bir katman da yaratıyor sanki. Ve onun üstüne o çalıştığın renklerle olsun, yaptığın müdahalelerle olsun, gerektiği zaman kapatıp gerektiği zaman bazı şeyleri tekrar açıp
açıkta bırakmak.
Evet.
Ya zaten Aletheia'nın hani mitolojik bir öyküsü de var. Yani işte Hades'in Lethe nehrinin suyundan içenlerin geçmiş acılarını unuturlarmış gibi böyle bir hikayesi var. Yani Aletheia'da unutmak anlamına gelen Lethea'dan geliyor. Yani unutuş, hakikat ya da hakikat aslında unutuşun örtüsüyle. Yani öncelikle unutuşa karşı bir şey, direnme. Yani açığa çıkan şey unutuşa karşı açığa çıkan. Yani çünkü dediğim gibi bu trajedi sürekli güncelleniyor ama birçok şey de unutuluyor. Yani örtülüyor, manipüle ediliyor falan. Yani aslında kim söylemişti bilmiyorum ama yani insanlığın en büyük mücadelesi unutuşa karşı bir mücadeledir. Yani çünkü unutmak hani bazen yaraları iyileştirir falan ama aynı zamanda çok büyük bir
tabii
şey.
Çünkü her şeyi hatırladığın zaman taşıyamayacağın kadar acımaya başlar bir süre sonra. Unutmak zorundasın bir yerde.
Yani ikisiyle beraber giden bir şey. Yani. Neyin çıktı ortaya? Yani yani bu dramın çok da unutulacağını açıkçası zannetmiyorum ben. Bu akış gibi sürekli gerçekten yani insanlık çok farklı bir evrede. Özellikle Avrupa farklı bir evrede. Yani oraya doğru bir akış var mı? Durdurulabilecek bir akış değil. Yani bunu ne polisiye önlemlerle ne başka şeylerle şey yapamaz bu zaman. O büyük Avrupa uygarlığı da bir sınavdan geçiyor. Yani ciddi bir sınavdan geçiyor yani. Çünkü bunları her şey göze almış bir gibi geliyorlar. Hani bunları geri iade etmek, bilmem ne yapmak da çünkü şey sayı çok büyük. Her gün turuncu yelekli yüzler, binler denizde aşıp oraya şey yapıyor.
Aslında yani, çok ilginç bir şey söyledim. Mücadele dedin. Hani onuşa karşı mücadele ve hani o unutturmamaya karşı mücadele ve insan onu sürekli aslında uğraştığı bir...
Ama dedim ki oradaki çocuklar o yaşadıkları trajedileri biraz unutsunlar. Çünkü çok zor şeyler yaşıyorlar. Yani normal hayata geçtiklerinde yani o travmaları atlatmanın bir yolu da o çocukları unutması çok zor. Yani şunu söyleyeyim. Burada ara geçiş olarak Türkiye bir şey, en büyük şeye sahip. Yani çünkü Suriye, Irak gibi şeye komşu. Şu an zaten birçok kentte binlerce Suriyeli artık burada kaldı yani. Gitmeyi değil, artık buranın yani. Yani mesela benim doğduğum ilçe İslahiye, bunu mesela Twitter'da gördüm. Türkiye'nin en büyük mülteci kamplarından birine sahip. Yani nüfus 50 binde şu an 150-200 bin. Yani sadece bunlar Avrupa'ya gitmek için değil artık burada yaşayacak. Onun için Türkiye'de dahil, Avrupa'da dahil büyük bir sınav bekliyor. Yani elbette yani bu ırkçılığın artması vesaire gibi şeylerle beraber.
Peki ben şunu merak ediyorum, yani bu mücadele bahsettiğimiz işte konumlandırılması bizim yaşadığımız ülkede olmuş, sonuçta bir subjektif bakış açısı var ama aslında ikinize de yöneltmek istiyorum soruyu. Yani bir sanatçı olarak ya da işte sanat eleştirmeni olarak senin için hani biz burada nerede duruyoruz? Yani bir politik bir olayı aslında apolitikleştirmesinden dolayı hani olan bir kaygıyı nüksederken sanatçının bir görevi mi oluyor bu? Ya da öyle bir görevi olmalı mıdır sanatçının? Bunun hakkını ne düşünüyorsun?
Şimdi sanatçı olarak zaten bir şeye tepki gösteriyorsunuz. Yani ürettiğiniz işle tepkinizi ortaya koymuş oluyorsunuz. Dolayısıyla sessiz kalmak diye bir şey zaten söz konusu değil.
Ya sanatçı değil, insan olarak öncelikle zaten şeyi yaşıyorsun, tepki yaşıyorsun. Evet. Ve onun da sanata girmesi çok normal. Yani kendine olan bir şey. Yani bu 1910'larda da böyleydi, 60'larda da böyleydi falan. Zaten şu var. Modernizm dahil ya da romantizm dahil ya da 60 sonrası çağda sanat dahil sanatın en dinamik dönemleri maalesef dünyanın en trajik olduğu dönemler. Yani Alman ekspresyonistleri kafalarında şarapnelle dolaşıyorlar. Yani maalesef en verimli, en dinamik olan dönem keşke olmasa da hiç sanat verimli olmasa diye düşünebilirsiniz ama hep çok trajik olan. Yani dediğim gibi mesela dünyanın görece olarak keyfinin yerinde olduğu büyük paraları kazandığı dönem 80 sonrası. Yani çağdaş sanatında. Şimdi baktığımız zaman bir rutinleşme, bir tatsız tutsuzlaşma falan var. Şimdi bu değişiyor işte. Yani dünya trajik hale geldikçe ben birçok yazımda bunu buluyorum. Yani ironik olmak artık imkansız hale gelir. Yani ironi pis bir sırıtışa döner. Dünya büyük bir trajedi içindeyken.
Peki.
Terbiyesizliğe döner falan. Yani o anlamda bu sanatçıların mültecilik mevzusuna girmesi tekrar trajediyle yüzleşmesi anlamına. Hep pastiş, hep kiç, hep ironi, hep parodiyle geçen 30-35 yıl var. Trajik olanla tekrar yüzleşme. Alman romantikleri nasıl yüksek bir yüzleşleri, Alman ekspresyonistleri, Fransız kübistleri, 60'ların flüksusu falan filan. Yani o anlamda da yeni bir evre. Peki, sanat açısından da yeni bir evre.
O dönemlerdeki gibi inanıyor musunuz ya da diyebilir miyiz güncel sanatta şimdi bulunduğumuz parçası olduğumuz o verimli, bu kadar verimli olabiliyor ya da bir değişim yönetimi?
Ya bu tabii böyle bir formül yok bunun ama şu yani geçmişe baktığımızda trajik olan dönemler yani sanatsal bu avantgardların vesaire yani ya da ütopyaların mesela hep bugün mesela gözlük vakası dolayısıyla da bu meseleleri tartışıyoruz. Yani şunu çoğu zaman unutuyor insan. Çeşme, Düşarp'ın Çeşmesi'nin altındaki tarih 1917. 1917 Ekim devriminde tarihi. Yani anlıyor musunuz? Yani aynı zamanda yeni bir toplum, yeni bir şey falan. Tabii 80 sonrası bunların hepsinde...
Ama peki sen mesela inanıyor musun şimdi yeni bir akım doğabilir mi? Bence
ya ben mi? Zaten çağdaş sanatın contemporary'nin zaten en iyi tanımı şu. Akımlar sonrası sanat.
Evet.
Yani onun için contemporary diyoruz. Yani
benim çünkü, derken biraz da ona aslında
hepsini taşıyor. Şimdi kübizm mi diyeceksin ona? Ekspresyonizm mi diyeceksin? Değil mi yani? Hepsini beraber taşıdığı için akımlar sonrası. Yani...
Fakat ben
ama şu ortada var. Mesela ben bir iki yazımda vurgulamıştım. Ekspresyonizmin bir dönüşü
hissedilebiliyor.
Çünkü trajik bir dünyada en iyi tepki ekspresif bir tepki.
Evet.
Ya kalın boya tabakaları falanlar, groteskleştirme falan. Yani işte kiferler falanlar. O anlamda yeni yordamlar ya da var olan yordamların güncellenmesiyle karşı karşıya. Yani mat bir algı talep eden sinik bir üretim uzun bir dönemde bence silinecek biraz yani.
Burada Ali'ye bir ek yapmak istiyorum aslında. Benim de gözlemlediğim şöyle bir şey var. Bu 90'lar ve 2000'ler arasındaki dijital sanat biraz terk edilmeye başlandı. Yani işte
ya sanki bir resme geri dönüş
resme
de var.
Resme geri dönüş gibi. Sadece resim demeyelim ama plastik olanlar geri dönüş gibi.
Plastikler daha zor, evet.
Bunu da şey diye düşünüyorum. Yani Instagram, Facebook gibi bir sürü platform nedeniyle o kadar çok dijital bir şey var ki etrafta. İnsanlar biraz yoruldu dijital olan şeylerden. Yani biraz daha tekrar plastiğe malzemeye dönmek
istiyor. Bir de şey var bize.
Geliyor
ya,
bana.
Şimdi gözlük vakası dolayısıyla hani bir sanatın en azından verimli oldu yani. 3-5 evet. Yazıyla ne olduğunu tekrar düşünüyor. Şimdi bazı arkadaşlar haklı olarak yani sanatçılar da gözlük vakası dolayısıyla çağdaş sanatın itibarsızlaştırıldığını falan söylemeye başladılar. Tamam mı?
Yok.
Hayır, kimse Rombreki itibarsızlaştırmıyor. Kikisi biti itibarsızlaştırmıyor.
Evet.
Yani çok kolayca dönmüş yordamları itibarsızlaştırıyorsa onların sorunu zaten. Ya ben bir Rombreki ya da Dan Menhurst'un bir işini itibarsızlaştırmıyorum ama kül tablası yapıyorsa o itibarsızlaşmaya hazır yani. O anlamda hani yine bir malzeme yani o video da olabilir o malzeme. Şey de olabilir. Yani. Ama dediğim gibi yani bunu ben söylemiyorum aslında. Niçin bir şey yani hani çağdaş sanatın en büyük referanslarından biri Deleuze üzerinden Nietzsche falan. O yüzden Nietzsche ironiden nefret eden bir adam. Yani Nietzsche'nin vurguladığı şey tragedya, trajik olanı. Dionysos'la falan da filan da yani. Onun için hani trajik olan da artık feci bir şekilde döndü. Yani. Bu bütün dilleri, her şeyi belirleyecek bu yani.
Kötü bir dünyaya doğru.
Her şeyi belirleyecek yani. Romanı, sinemayı, çağdaş sanatı, fotoğrafı falan yani. Ama dediğim gibi çağdaş sanat büyük bir kazanım. Büyük bir kazanım çünkü birçok medyumu bir arada kullanabiliyor. Yani o ilişkisel estetik denilen şey falan yani. Ha birisi onu pentürle yapar, öbürü başka ile yapar bilmiyorum yani. Ama dediğim gibi artık akımlar sonrası bir zenginlik var. Yani o zenginliğin de gücünü sanatçılar kullanacaktır.
Ama sanki bir yandan da o zenginlik bir doyumsuzluktan ya da başka nedenden bir duyarsızlık yaratıyor. Mesela bu bahsettiğiniz gözlük oyunun daha ekstrem bir versiyonu. İşte geçen sene başında bu şeydeki, Miami'deki fuarda işte bir kadın uçaklandığında onun performans olarak zannedilip kimsenin hani yardım etmemesi.
Ya şöyle bir şey var.
Stockholm sendromu.
Hayat, şöyle bir şey var. Hayat ve sanatı buluşturmak zaten avantgardın en büyük şeyiydi. Yani hatta Sovyet fütüristleri bunu zaten bildi. Biz mühendisiz. Tatlin, Rodchenko, Mayakovsky. Bu önemli bir ütopya. Hala da önemli. Ama dediğim gibi bu ütopya, yani bu sanatla hayatı birleştirmek, kapitalizm ötesindeki bir dünya için istenen bir şey. Yani kapitalizmi yıkıyorsan sanatla hayatı birleştir. Yani o da Marx'ın Almanya ideolojisindeki ister Shakespeare okurum ister balık tutarım şeyidir. Yani böyle ikisi de önemli. Yani. Şimdi sanatı hayata yaklaştırırsan kapitalist bir dünya içinde bunun riskleri var. Çünkü Alman romantiklerin hala oranın hayatın sıkıcılığına direnen bir oyun alanı. Görmüş, özerk. Şimdi böyle nefis bir alanı yok ediyorsun sen. Yıkmaya çalışıyorsun handikaplarını. Tartışılıyor işte. Sağ olsun bir gözlük vakası buna biraz vesile oldu. Bir de şu var, sanatı hayata çok yaklaştırırsan hayatın faturasını çekersin. Yani sen kül tablasının kendisini sanat yaptığını zannediyorsan gelir o adamı da boşaltma. Aferin. Boşaltacak yani. Ne yapacak? Onun için her zaman şu var, kapitalist bir dünya içinde, araçsal bir dünya içinde sanat hayatın tüm hepsi olamaz. Olmasın da zaten. Ha zaten şu var, sanat hayat olmuş zaten. Nasıl olmuş? Bak masal. Bu kübizm, minimalizm, Bauhaus, fütürizm bu. Yani, daha önce barok rokoko mobilya vardı zaten hayat. IKEA, Bauhaus'un mirasıdır. Fütürizmin, evet, fütürizmin mirasıdır. Sanat evlerdeki şeylerimiz, birçok objemiz zaten modernizmin bir fil ürettiği bir zenginlik. Yani başı biraz hayat olmuş. Yani, ama dedim ki kapitalizm içinde bir hayat. Yani, Bauhaus ne yapıyordu? Yani sanat böyle yukarıda değil, hayatın içinde, mobilyalarda, zenaatin içinde olsun. Ama dedim ki kapitalist bir şey bunu bir tür şahide de döndürecek. Yani o sanat hayat olmuş durumda aslında. Yani tasarımlarla vesairelerle vesairelerle şeyin içinde dolaşıyor. Ama bir tarafta da kriz. Yani bu bir tarafta da kriz tabii.
Tabii yani sanatın hayatın içinde olması dönemini aslında tamamladık. Yani buna artık herkes alıştı, herkes biliyor. Ve bunu bilerek üzerine bir şey koymaya çalışıyoruz sanatçılar olarak da.
Yani şimdi mesela şok skandal. Modernizmin en büyük silahı şok ve skandal etti. Manevi'nin olimpiyası. Hurbe'nin dünyanın kökeni. Ama bu şok plastik içinde bir skandaldı. Neydi o işte kübizme doğru giden, post-impresyonizme doğru giden, ekspresyonizme giden bir şey içindi. En büyük skandal 1907'de pisuarla girdi. Çünkü o plastik değildi. Yani pisuar bir önerme. Şey değil yani. Ha şu da var. Pisuar'ın kendisi zaten bir Brancusi heykeli gibi, Henry Moore gibi zaten modern bir şey. Kim icat tasarlamış bilmiyorum. Bir obje olarak da zaten modern. Ama o sanat yapıtı mı? Bana göre değil. Önerim. Yani, saf bir kavram estetik bir şey haline gelemez. Mesela ben düşünerek Star Wars filmi çekemiyorum. Yani, düşünerek değil mi? Star Wars filmini çekmenin bir şeyi var. Plastiği, malzemesi değil mi? Şey. Düşünüyorum. Mesela sürrealistlerin en büyük şeyi düşüşüydü ki bu düşüş hala geçer. Hayal gücü iktidarı. Yani hayal gücüyle insan bir şey yapabilirse suç azalır. Yani seksi mesela kafasında yapıyor. Aynı azalıyor falan. Yani ya da iyi bir istakozu düşünerek yiyor falan. Bu şu an mümkün değil. Yani mümkün değil. O anlamda kavramın, önermenin saf estetik olması mümkün değil. Bir şeyde cisimleşmesi gerekiyor. Ya da bir ilişkide cisimleşmesi gerekiyor. Yani bunlar da tabii... şimdi ben bir kitap çevirdim. Bugünlerde yayınlanacak. Paul Virilio'nun Sanat Kazası diye çok önemli bir kitap. Paul Virilio da aynı söylüyor. Yani aklın yolu bazen bir yani. Sanatçılar artık şu pis sinik şeyden kurtulup trajikle tekrar
yüzleşecekler.
Yani hep kasıtlı kişili işler, hep neşeli, afilli işler falan. Tamam bunlar da olacak. Onlar da önemli bir ihtiyaç. Zaten şu var yani Minimalizm geldiğinde süs de gitmedi ki zaten. O da yaşadı başka bir yere değil mi yani? Tümüyle gitmiyor yani. O anlamda sanat alanı uzun dönemde çok dönüşüme bana göre şey, gebe yani. Özellikle arkadan gelen sanatçı kuşağının yoğunluğunu düşündüğünde. İşte o trajikle mutlaka yüzleşecekler.
Sergiye gelip dönmek gerekirse bağlamak anlamında benim son bir sorum olacak sana Bengüsü. Bu sen mesela objeyi kullanırken aynı zamanda da yarattığın o bu Umuda Yolculuk serisini özellikle bu kağıt gemileri yaratıp sonra onu boyamayı yani resmetmeyi seçmişsin. Hatta bazı hani sorular da gelmiş sana değil mi? Neden o obje olarak kullanmadı ya da konulmadı. Çünkü diğer tarafta aslında o buluntu objeyi de sergilemeyi seçtiğin için. Bunun üzerine bir son bir soru sormak istiyordum. Sence bu farklılığı yaratan nedir? Yani orada mesela o hikayenin parçaları olarak kitabı da sergilerken yaptığın objenin aslında bir anda kaybolmasının önemi neydi senin için?
Şimdi bana kalırsa şöyle bir fark oluyor. Objenin kendisi ile fotoğrafı veya onun resmi arasında izleyicide bir kere bir zamansal açıdan bir fark yaratıyor. Yani bir şeyin pentürü kendisinden veya fotoğrafından daha fazla zaman gerektiriyor. Yani izleyiciden aslında bir zaman talep etmiş oluyorum bir yerde. Çünkü o kağıt parçasının birazcık daha bakılmaya, daha uzun süre bakılmaya hem ihtiyacı var hem de hakkı var diye düşünüyorum. Bu öteki işlerimde de var. Ya o efemeraların resimlerinde.
Yani obje olarak olduğunda daha hızlı okuma olduğuna
eminim. Daha hızlı tüketiliyor. Bir o, ikincisi de Pentür'ün bir nesneyi bir yerde bir anonim noktasına çektiğini düşünüyorum. Yani tıpkı o çocukların yüzlerini boyamaktaki şey gibi, yani o çocuktan değil bir çocuğa, herhangi bir çocuğa dönüştüğü gibi. Hani şu gazete kağıdı yerine bir gazete kağıdına dönüşmüş oluyor. Yani bir yerde bir kademe değiştiriyor. Atlıyor demeyeceğim, yani bir üst alt ilişkisi kurmak istemiyorum ama başka bir boyuta taşınıyor ve bu daha çok zaman isteyen boyutu yaparken de, yaptıktan sonra da aldığım histen hoşlanıyorum. Belki de bu yüzden.
Senin zaten işlerinde de yaptığın aslında o bulduğun ya da süre gelen o bulunan zaten etrafımızda olan nesneleri, hikayeleri alıp yeni bir hikaye oluştururken o teması sağlamak galiba, değil mi?
Kesinlikle doğru bir okuma, evet.
Peki çok teşekkür ederim ikinize de.
Eğer teşekkür ederiz.
Son eklemek istediğiniz bir şey yoksa hoşça kalın diyelim.
Çok teşekkürler.
Sergimizi Space Debris'de 30 Haziran'a dek görebilirsiniz. Çarşamba, cumartesi arası 1-7 arası açığız. Karaköy'de bekleriz. Teşekkürler.